Ayrım 8.
Görünüşte çelişmeye düşmeksizin Bay A'nın bir amca olduğunu ileri sürebilirsiniz. Fakat eğer evrenin bir amca olduğunu ileri sürmeye kalkarsanız güçlüklerle karşılaşırsınız. Bir amca bir yeğene sahip olan kişidir. Bir yeğen amcadan ayrı bir insandır. Böylece bir amca gerçekliğin bütünü olamaz. Bu açıklama diyalektiğe örnek olabilir. Tez ve sentezden kurulu diyalektiğe. Önce gerçekliğin bir amca olduğunu düşünelim. Bu tezdir. Bir amcanın varlığı bir yeğenin varlığını içerir. Çünkü mutlaktan başka hiçbir şey gerçekten var olmadığına ve biz şimdi bir yeğenin varlığını kabul etmek durumunda olduğumuza göre şu sonuca varabiliriz. Mutlak yeğendir. Bu da karşı tezdir. Fakat mutlağın amca olmasına karşı duruşlar burada da söz konusu. Bir mutlağın bir amca ile bir yeğenden kurulu olduğu görüşüne sürükleniyoruz sonuçta. Bu da sentez. Henüz doyurucu değildir bu sentez. Çünkü kişi erkek ya da kız kardeşe sahipse amca olabilir. Dolayısıyla evrenimizi genişletip oraya kız ve erkek kardeşi de almak zorundayız. Hem de kocası ya da karısıyla birlikte. Amca, dayı İngilizce'de aynı sözcükle karşılanıyor. Çevirinin notu. Özne, yüklem ve gerçek. Böylece mantık zoruyla mutlağın önerilen herhangi bir yükleminden diyalektiğin mutlak düşünce denen en son vargısına ulaşılıp, hiçbir şeyin bir bütün olarak ele alınan gerçeklikle ilgili olmadıkça gerçekten doğru olmayacağı sonucuna varılıyor. Geleneksel mantıkta her önermenin bir özne ile bir yükleme sahip olması gibi bir temel bulunmakta. Hegel'in basamak yaptığı görüşe göre her olgu bir özelliğe sahip olmaktan biçimlenir. Ancak buradan ilişkilerin gerçek olmayacağı çıkar. Çünkü onlar tek bir şeyi değil, iki şeyi içerirler. Amca bir ilişkidir ve bir insan amca olduğunu bilmeden amca olabilir. Dipnot. Bu yüklem özünden gelmez ona. Çevirinin notu. Bu durumda empirik açıdan insan, amca olmak türünden önce sahip olmadığı bir niteliğe değişmeye sahip olarak uğramış değildir. Nitelikle kişiyi, başka kişiler ya da şeylerle ilişkisinden ayrı olarak kendi içinde biri gibi tanıtlamayı erekliyorsak bu böyledir. Daha önce sahip olunmayan bir niteliğe amca olmakla sahip olunmuş değil. Çevirinin notu. Özne yüklem mantığının bu güçlükten sıyrılacağı tek yol, doğruluğun sadece bir amcanın ya da sadece bir yeğenin özelliği değil, amca ve yeğenden kurulu bir bütünün özelliği olduğunu söylemektir. Bütünden başka her şey, dış şeylerle ilişkiye sahip olduğundan, şeyler hakkında bütünüyle doğru hiçbir şey söylenemeyeceği, sadece bütünün gerçek olduğu sonucu çıkar. Bu da daha dolaysız olarak A ve B 2'dir önermesi bir özne yüklem ilişkisi değildir ve dolayısıyla geleneksel mantık temelinde böyle bir önerme olamaz olgusunun ürünüdür. Sonuçta dünyada iki ayrı şey yoktur. Birim olarak düşünülen bütün tek gerçektir. Dipnot. Bir tür tek tanrıçılık. Çevirinin notu. Yukarıki kanıt Hegel'de açık değil. Fakat pek çok metafizikçinin sistemindeki gibi içkin. Sentez. Hegelci diyalektik yöntem üzerine birkaç örnek onu daha anlaşılır duruma getirecektir. Mantığının kanıtına, mutlağın salt varlık olduğunu söyleyerek girişen Hegel, herhangi bir nitelik yüklemeksizin mutlağın sadece var olduğunu kabul eder. Herhangi bir yüklem vermediğimiz katıksız varlık hiçtir. Böylece karşı tezi elde etmiş oluruz. Mutlak hiçtir. Bu karşı tezden senteze geçebiliriz. Varlığın ve var olmayışın birleşmesi oluştur. Sonuçta mutlak oluştur. Doğallıkla bu da yetmeyecektir. Çünkü olan bir şey bulunmalıdır. Bu yolda gerçekliğe değin görüşlerimiz önceki yanlışların sürekli olarak düzeltilmesiyle gelişir. O yanlışların tümü, sonlu ya da sınırlı bir şeyi sanki o bütün olabilirmiş gibi ele alarak haksız bir soyutlama yapmaktan doğmaktadır. Sonlu olanın sınırları sadece dışarıdan gelmez. Onun yapısı ortadan kalkmasının nedenidir. Eylemiyle karşılığına, karşılık olduğu şeye dönüşür. Hegel'e göre oluşum, sonucun anlaşılması için asıldır. Diyalektiğin sonraki her evresi önceki bütün evrelerini kapsar, çözümde olduğu gibi. Onların hiçbiri bütünüyle bir yana bırakılmış değildir. Bütünde bir an kendine özgü yeri alır. Böylece diyalektiğin bütün basamaklarını aşmaksızın doğruluğa ulaşmak olası değildir. Bilgi bir bütün olarak kendi üçlü devinisine sahiptir. Nesneden haberliliği kapsayan duyu algısıyla başlar. Duyuların kuşkucu eleştirisiyle salt öznel olur. Sonunda özne ile nesnenin artık ayırt edilmediği öz bilgi evresine ulaşır. Yani kendi kendini biliş evresine. Böylece kendinden haberli olma bilginin en ileri biçimidir. Dipnot. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. Yunus felsefesinin özdeşi. Nesne özne özdeşliği, marifet mertebesi. Çevirinin notu. Hegel sistemindeki durum budur. En yüksek bilgi, en yüksek bilgiye sahip olmalıdır ve mutlak bütün olduğundan kendisi dışında bilinecek hiçbir şey yoktur onda. En iyi düşünce de düşünceler akıcı ve birbiri içinde eriyicidirler. Doğruluk ve yanlışlık yetkin olarak tanımlanmış karşıtlar değildir. Genellikle varsayıldığı gibi. Hiçbir şey bütünüyle yanlış değildir. Bilebileceğimiz bir şey ise bütünüyle doğru değildir. Yanlış olan bir yolda bilmemiz yine olanaklıdır. Ayrıca bilgi parçasına mutlak doğruluk yüklediğimizde yanlış yolda bilgi sağlamış oluruz. Sezar nerede doğmuştu? Türünden sorular bir bakıma doğru olan fakat felsefi anlamda dosdoğru bir karşılığa sahiptir. Felsefe için doğruluk bütündür. Bölümsel, kısmi olan hiçbir şey bütünüyle doğru değildir. Us, tüm gerçeklikten bilinçli olarak güvenli olmaktır. Bu da bir insanın tek başına tüm gerçeklik olduğu anlamına gelmez. Tek başına olma durumunda kişi bütünüyle gerçek değildir. Onda gerçek olan bir bütün biçiminde gerçekliğe katılmasıdır. Biz rasyonel oldukça bu katılım artar. Mantığın bitiminde ele alınan mutlak düşünce Aristoteles'in tanrısı gibi bir şey. Onun kendisi hakkında düşündüğü kabul edilir. Mutlak kendisinden başka bir şey üzerinde düşünemez. Çünkü bizim gerçekliği kavramadaki bölümsel, kısmi ve yanlış bilgimizin dışında düşünülecek hiçbir gerçek yoktur. T'nin tek gerçeklik olduğu söylenir. Yani onun düşüncesinin kendisi hakkındaki bilinciyle yansıtıldığı düşünülür. Mutlak düşüncenin tanımlandığı sözler gerçekte çok karanlıktır. Wallace onları şu biçimde aktarır. Mutlak düşünce. Öznel ve nesnel düşüncenin birimi olarak düşünce, düşüncenin kavramıdır. Şeyi, böyle bir düşünce ve nesnesi, yüklemleri, düşünce olan kavramdır o. Nesne ise birliği içinde bütün özellikleri kucaklar. Bu tümcenin Almanca aslı daha güç. Hegel, dışında bir şeyle eş anlamlı. Dipnot. Nesne ile ortaya konan bir varlık oluyor şey. Nesne, şeyin gereci. Çevirinin notu. Bununla birlikte maddenin özü Hegel'in gösterdiğinden az çok daha karmaşık. Mutlak düşünce, katıksız düşünce üzerine, düşünce gereci üzerine, çevirenin notu, düşünen katıksız düşüncedir. Tanrı'nın bütün çağlar boyunca yaptığı budur. Daha doğrusu bir profesörün tanrısının. Şöyle sürdürür sözlerini Hegel. Bu birlik sonuçta mutlak ve tüm doğruluktur. Kendini düşünen düşüncedir. Hegel felsefesini öbür ideyacılardan ayıran yanlar. Şimdi Hegel felsefesini Platon, Plotinos ya da Spinoza felsefesinden ayıran bir özelliğe geliyorum. En son gerçeklik zamansız olsa da zaman bizim bütünü görmekteki yeteneksizliğimizden türemiş salt bir tanrıysa da zaman oluşumu diyalektiğin salt mantıksal oluşumuyla içten bir bağlantıya sahiptir. Dünya tarihi gerçekte bütünüyle tindeki katıksız varlık, bu konuda Hegel var olması dışında bir şey bilmiyordu. Yönünde olmasa da hemen hemen Prusya'daki mutlak düşünceye doğru kategoriler biçiminde gelişmiştir. Hegel metafiziğinin temelinde dünya tarihi geçiş döneminde diyalektik yineleniyor görüşünü haklı çıkaracak bir şey göremiyorum. Hegel'in tarih felsefesinde diyalektik görüşü daha da iştir. insansal işlerin yinelenmesine anlam ve birlik veren ilginç bir tezdir o. Öbür tarihsel kuramlar gibi USA uygunluğu için olguların epey bozulmasını ve hatırı sayılır bir bilisizliği gerektiriyordu. Hegel kendisinden sonra Marx ve Spengler gibi olguları bozma ve hatırı sayılır ölçüde bilisiz olma niteliklerine sahipti. Kozmik olarak temsil edilen bir oluşumun tüm bizim gezegenimizde ve çoğunlukla Akdeniz çevresinde ortaya çıkacağını ileri sürmek acayip. Gerçek zamansızsa oluşumun daha sonraki bölümlerinin ilk bölümlerinden daha yüksek kategoriler ortaya koyması için bir neden de yoktur. Evrenin yavaş yavaş Hegel felsefesini öğrendiği varsayılmadıkça ortaya çıkacak bir neden değildir o. Hegel'e göre zaman oluşumu daha az eksiksizden, mükemmelden, daha çok eksiksize doğrudur. Hem ahlaksal hem mantıksal anlamda. Gerçekten bu iki anlam onun için ayırt edilir gibi değil. Mantıksal eksiksizlik, kenarları tarazlanmamış, bağımsız parçaları olmayan, fakat bir insan vücudu, dahası USA vuran bir zihin gibi parçaları, aralarında bağımlı ve tek bir amaca göre çalışan, sıkı örülmüş bir bütünden kurulur. Ahlaksal yetkinliği biçimleyen de budur. Birkaç aktarım açıklayacaktır Hegel kuramını. Tini, ruhu yöneten Merkür türünden düşünce gerçekte halkların ve dünyanın önderidir. Bu yöneticinin rasyonel ve zorunlu istemi olan evrensel tin, dünya tarihini yöneticidir ve onun yöneticisi olmuştur. Evrensel tinle onun yönetimi işinde tanışmak çabamızın amacı olacaktır. Felsefenin kendisiyle birlikte tarih düşüncesinin getirdiği tek düşünce basit us akıl görüşüdür. Dünyanın egemenidir us. Tarih düşüncesi, usun dünyaya egemen olması nedeniyle bize rasyonel bir oluşum sunulduğunu bildirir. Bu kanı ve sezgi, tarih alanının varsayımıdır. Felsefe alanının değil. Felsefe alanında kurgusal, spekülatif kabullenmeleri, usun sonsuz güç ölçüsünde töz olduğu da kanıtlanmıştır. Us, akıl terimi, evrenden tanrısal varlığa doğru ilişkiyi araştırmaksızın yeter bize. Us'un yarattığı bütün doğal ve tinsel yaşantının temelinde kendi sonsuz gereci ve bu gereci deviniyle geçiren sonsuz biçim bulunur. Evrenin tözüdür us. Düşüncenin ya da us'un doğru, ebedi mutlak güce sahip, öz, kendisini dünyada açığa koyan bir yapıda olduğu ve dünyada bundan ve onun onur ile görkeminden başka bir şeyin açığa çıkmadığı, söylemiş olduğumuz gibi felsefede kanıtlanmış tezdir ve bu kitapta ispat edilmiş sayılmaktadır. Zeka ve bilinçli istem dünyası şansa bırakılmış değildir. Kendinden haberli düşüncenin ışığında ortaya çıkmalıdır. Bütün alanı geçip geldiğim için bence bilinen bir sonuçtur bu. Bütün aktarımlar tarih felsefesindendir. Evrensel tin, ruh ve onun gelişim yolu tarih felsefesinin belli başlı amacıdır. Evrensel tinin yapısı onu karşıtıyla yani maddeyle karşı karşıya getirerek anlaşılabilir. Çekimdir maddenin özü. Tinin özü ise özgürlük. Madde kendisi dışındadır. Oysa tinin merkezi kendi içindedir. Kendi içinde içerilen varlıktır tin. Eğer bu açık değilse şu tanım daha aydınlatıcı bulunabilir. Evrensel tin nedir? Bozulmaz homojen ikinci evresinde kendini kendisinden ayıran ve bu ikinci görünüşü kendi kutupsal karşıtı yapan, yani evrensele karşıt olarak kendisi için ve kendisi içinde varlık durumuna getiren sonsuzluktur. Dipnot. İkinci evre ile madde alanı ereklenmekte. Yani evrensel tinin görünüm kazandığı alan. O alanda kendisi içinde bir varlıktır. Kendi ile özdeştir tin. Çevirenin notu. Ruhun tarihsel gelişiminde belli başlı dört evre ortaya çıkmıştır. 1. Doğulların, 2. Greklerin, 3. Romalıların, 4. Almanların oluşturduğu evre. Dünya tarihi denetlenmemiş doğal istem alanıdır. Denetlenmemiş doğal istemi evrensel bir ilkenin uyruğuna verir ve ona öznel özgürlük bağışlar. Doğu, birin özgür olduğunu bildi, bugün de bilmektedir. Grek ve Roma dünyası kimi şeylerin özgür olduğunu bilmiştir Alman dünyası ise her şeyin özgür olduğunu bilir. Demokrasinin herkesin özgür olduğu uygun bir hükümet biçimi olduğu varsayılır. Fakat durum böyle değildir. Demokrasi de, aristokrasi de, kiminin despot, kiminin hükümdar, çok kişinin özgür olduğu evrelerdir. Görüş, Hegel'in özgürlük sözcüğünü çok garip bir anlamda kullanması ile ilişkili. Onun için yasa yoksa özgürlük de yoktur. Burada Hegel'le uzlaşabiliriz. Fakat o bunu tersine çevirir ve yasa olan yerde özgürlük olduğunu ileri sürmeye girişir. Böylece özgürlük, onun için yasaya baş eğme hakkından fazla bir şey anlatmaz. Ölçümleneceği, tahmin edileceği gibi Hegel T'nin yeryüzündeki gelişiminde Almanlara en yüksek rolü verir. Alman ruhu, yeni dünyanın ruhudur. Yazıtım, sınırsızca kendi kendine belirleme özgürlüğüne sahip, mutlak doğruluğu gerçekleştirmektir onun amacı. Mutlağın kendi anlamını kendinde buluş özgürlüğüdür bu. Özgürlüğün ince bir belirtisidir bu. Sizin toplama kampı dışında kalabileceğiniz anlamına gelmez. Demokrasiyi, özgür basını ya da alışılmamış liberal sloganları içermez. Hegel küçümseyerek hayırlar, reddeder bunları. Basın özgürlüğünün herkesin istediğini yazmasına izin verilmesinden ibaret olmadığını söyler. Bu görüş kaba ve yüzeyseldir. Ona bakılırsa basına, hükümet ve polisi küçük düşürecek yazılar yazma izni vermemelidir. Evrensel tin kendisine yasa yapmakta serbesttir. Dünyasal görü, yasaları yapan evrensel tinin, hükümdarda, yasalara uyan evrensel tinin ise uyruklarda somutlaştığını anlatır. Mutlakçı açıdan hükümdarlarla uyrukları arasındaki ayrım, öbür bütün ayrımlar gibi aldatıcı. Hükümdar, liberal düşünceli bir uyruğu tutuklayınca evrensel ruh özgürce karar vermiş mi oluyor? Hegel, genel istekle herkesin isteği arasında bir ayrım yaptığı için Rousseau'yu över. Hükümdarın genel isteği, parlamento çoğunluğununsa herkesin isteğini temsil ettiği anlaşılıyor. Esaslı bir öğreti doğrusu. Hegel yönünden üç döneme ayrılıyor Alman tarihi. 1. Carolus Magnus'a değin olan dönem, 2. Carolus Magnus'tan reforma değin geçen dönem, 3. Reformdan kendi zamanına uzanan dönem. Bu üç dönem, babanın, oğlun ve Ruhül Kudüs'ün krallıklarına karşılık oluyor. Dipnot: Hristiyan teolojisindeki Tanrı, insan, baba-oğul, Ruhül Kudüs, kutsal ruh, İslamlık'ta Cebrail, çevirenin notu. Ruhül Kudüs'ün krallığının, köylü savaşını bastırma yolunda girişilen kanlı ve son derece iğrenç zalimliklerle başlamış olması biraz acayip. Fakat Hegel doğallıkla böylesine küçük bir olaydan söz etmez. Onun yerine herhalde Machiavelli'yi övmeye girişir. Hegel'in tarihi Roma İmparatorluğu'nun düşüşünden bu yana yorumlaması kısmen Alman okullarındaki dünya tarihi öğrenimindeki dönemleme sonucuydu. İtalya'da Tacitus, Machiavelli gibi birkaç kişi açısından barbar istilacılar, önce büyük imparatorlar, sonra reform öncüleri olarak kilisenin büyük düşmanları gibi görüldü. 19. yüzyıla değin Latin ulusları, Almanları, uygarlıkta kendilerinden aşağı gördüler. Doğallıkla Almanya'daki protestanlar değişik bir görüşü benimsemiş, son Romalıları bozulmuş sayıp Alman yayılımını Batı Roma'yı canlandırmaya doğru bir adım gibi görmüştür. İmparatorla Ortaçağ papaları arasındaki kavgada Almanya'daki Almanlar Gibellinerci görüşü benimsemişlerdi. Günümüze varıncaya değin Alman çocuklarına Carolus Magnus'a ve Barbarossa'ya sınırsız hayranlık duymaları öğretilmiştir. Dipnot: Betik, 2. Dünya Savaşı yıllarında yazılmıştı. Çevirenin notu. Reformdan sonra Almanya'nın siyasal güçsüzlüğü ve dağınıklığı üzüntüyle karşılandı. Prusya'nın derece derece yükselişi, Almanya'yı güçsüz Avusturya karşısında güçlü bir protestan devlet yapacağından sevinçle izlendi. Hegel, tarih felsefesini ileri sürerken Theodorich, Carolus Magnus, Barbarossa, Luther ve Büyük Friedrich gibi kişiler vardı zihninde. Adı geçen için yaptığı büyük işlerin ve Almanya'nın o sırada Napolyon'a baş eğmesinin ışığında yorumlanabilir bu felsefe. Almanya ötesinde artık hiçbir gelişmenin olanaklı olmayışı mutlak düşüncenin somutlaşması sayılmıştır. Ancak Hegel'in asıl görüşü değildir bu. Tersine Kuzey-Güney Savaşı ardından doğacak devletin ileride dünyanın yükünü çekebileceğini savunur. Amerika erekleniyor, çevirenin notu. Hegel önemli her şeyin savaş biçimi aldığını düşünür görünüyor. Eğer Amerika'nın dünya tarihine katkısının aşırı yoksulluğun bulunmadığı bir ülke geliştirmek olacağını düşünseydi ilginç bulunmayacaktı. Fakat Amerika'da hiçbir gerçek devletin bulunmadığını, çünkü gerçek bir devletin zengin ve yoksul ayrımını gerektirdiğini söylüyor. Bu açıdan ilginç, çevirenin notu. Uluslar Hegel'de Marx için sınıfların oynadığı rolü oynar. Tarihsel gelişim ilkesi Hegel'e göre ulusal dehadır. Her çağda dünyanın ulaşmış olduğu diyalektik sahneyi boyuna geliştirme göreviyle yükümlü bir ulus vardır. Çağında Hegel'in Alman ulusudur bu. Uluslara ek olarak dünya tarihi söz konusuysa ona katkıda bulunan bireyleri de dikkate almalıyız. Bunlar amaçları tam kendilerine özgü zamanlarda ortaya çıkan diyalektik geçişimleri somutlaştırmış kişilerdir. Bu kişiler yiğittir ve haklı olarak sıradan ahlaksal kurallara karışabilirler, müdahale edebilirler. Aleksandros, Sezar ve Napolyon örnektir onlara. Hegel'e göre insan askeri fatih olmadan kahraman olmaz mı merak ediyorum. Hegel'in uluslar üzerinde durması, onun garip özgürlük düşüncesiyle birlikte devleti ululamasını açıklar. Felsefesinin şimdi üzerinde durmamız gereken çok önemli bir yanıdır devlet. Devlet felsefesi. Devlet felsefesini hem tarih felsefesi hem de hukuk felsefesi adlı yapıtlarında geliştirmiştir. Bu felsefe daha çok onun genel metafiziğiyle uyuşumludur. Fakat onunla zorunlu duruma gelmiş değildir. Bununla birlikte belirli noktalarda söz gelimi devletler arası ilişkiler bakımından doğal devlete hayranlığı, bütünleri parçalarına yeğlemesiyle, tercihiyle tutarsız düşecek noktaya değin uzanmıştır. Devletin ululanması modern zamanlar söz konusu olduğunda reformla başlar. Roma İmparatorluğu'nda imparator tanrılaştırılmış, böylelikle devlet kutsal bir karakter kazanmıştı. Orta Çağ filozofları pek azı dışında din adamı olduğundan kiliseyi devletin üstüne çıkarmıştı. Luther, Protestan hükümetlerin desteğiyle devleti egemen duruma getirmeye çalıştı. Luterci kilise bütünüyle Erastiniasçuydu. Siyasal açıdan Protestan olan Hobbes, devletin üstünlüğü öğretisini geliştirdi. Spinoza onunla tamamen uyuştu. Gördüğümüz gibi Rousseau, devletin başka siyasal kurumlara hoşgörü göstermesi gerektiğini düşünmüştü. Hegel, sıkı sıkıya Protestanlığın Luterci kesimindendi. Bu nedenle de devlete aşırı değer verdiği düşünülebilir. Şaşırtıcı mesafeleri ulaşmıştır bu konuda. Tarih felsefesinde Hegel, devletin gerçek ahlaksal yaşam olduğunu ve insanlarca sahip olunan bütün tinsel gerçekliğin sadece devlet kanalından elde edildiğini düşünür. İnsanın tinsel, ruhsal gerçekliği kendi özünün yani usunun kendisinde nesnel olarak bulunmasından ve o özün o kişi için dolaysız nesnel varlığa sahip olmasından teşekkül eder. Doğruluk evrenselle öznel istemin birleşmesidir. Evrensel, devlette onun yasalarında ve rasyonel düzenlerinde bulunabilir. Devlet, yeryüzünde var olan tanrısal düşüncedir. Devlet, ulusal özgürlüğün kendisini nesnel biçimde tanıyan ve anlayan somutlaşması. Evrensel tinin, ruhun, insan istemi ve özgürlüğü üzerine düşüncenin dışa vurulmasıdır.